Vitamin Gillerin sunduğu Homeopati Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Selin Aktar. Bugün Serdar Büyüközer'le beraber ilk yardım ilaçlarına devam edeceğiz. Umarım bu sefer 4 ilacımız kaldı. Bitirebilirsek bitireceğiz bugün ilk yardım ilaçlarını. Şimdi Rustox'tan başlayalım Serdar Bey.
Evet. Şimdi Rustox çok enteresan bir ilaç. Yine bir bitki. Rustoxibendron veya Rus radicans olarak bilinen bir bitki. Bitkinin yaprakları kullanılıyor bu ilaçta. Adele emzirmelerinde burkulmalarla ilk hareketin ağrılı olduğu ama ardından kişinin rahat hareket ettiği ve hareket etmenin iyi geldiği ve genellikle huzursuz tabiatlı kişilerde kullanılan bir ilaç. Tabii biz ilk yardım söz konusu olduğunda hep söylediğimiz gibi karaktere öncelik vermeden ilacı tamamen duruma özgü olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla burkulma ve emzirmelerde özellikle de bir dinlenme sonrasında harekete geçerken ortaya çıkan ani emzirme ve tutulmalarda bu ilacı kullanıyoruz. Ve özellikle de yumuşak dokularda ve eklemlerde görünen emzirmelerde ve tutukluk ağrılarında kullanıyoruz. Bu ilacın fitoterapik kullanımında yani bitkinin kendisiyle insanların doğrudan etkileşimi sırasında gözlenen ilginç olaylar var. Bu bitkinin zehri güneşin olmadığı gece zamanında yani karanlıkta artmakta. Ve Rustox homeopatik ilacına ihtiyaç duyan bir hasta da gece kötüleşmekte. Böyle enteresan bir bağ var. Eğer ortam nemliyse kötüleşme daha da fazla olmaktadır. Bitkiyle fiziksel temasa geçen insanların derisinde tahriş meydana gelmekte. Ve bu bitkiyle yapılan deneylerde eli kuru olan biri dokunduğunda etkilenmeyebiliyor. Fakat nemli ve sıcakkanlı kişiler daha kolay etkileniyorlar. Üstelik bitkiden etkilenmek için dokunmak şart değil. Çok hassas biri bitkiye fiziksel olarak yaklaştığında dokunmasa bile etkilenebiliyor. Nasıl etkiler ortaya çıkıyor? Kızarıklık ve ödem gözüküyor. Ardından kişi kendini huzursuz hissediyor. Ağrı, susuzluk hissediyor ve ateş olabiliyor. Uyku sonrasında göz kapaklarında yapışma, daha ciddi zehirlenmelerde dermatit, yılancık benzeri deri sorunları, mukoza rahatsızlıkları, ağızda ve boğazda ödem, öksürük, bulantı, kusma, kemik ağrıları ve eklemlerde tutukluk gözüküyor. Yani bu bitkinin insanları fiziksel olarak zehirlediği durumlarda. Peki Rustox'a ihtiyaç duyan kişinin nasıl bir karakteri var? Tabii daha ileri, daha ciddi vakaları konuşuyoruz. Huzursuzdur, yerinde duramaz. Mesela evde televizyon izlerken ikide bir kanal değiştirir. Hiçbir kanalda uzun süre oturup izleyemez. Aklı karışıktır. Özellikle de gece daha çok acı çeker. Tek başına kalıp ağlamak ister. İnsanlardan uzak durmak isteyen çekingen bir tarafı vardır. Ölümden korkar, özellikle de zehirlenmekten korkar. Kendini suya atarak öldürme arzusu duyar. Belli zayıftır. Yakın geçmişi hatırlayamaz. Algılamakta ve anlamakta zorlanır. Genel olarak sık sık hareket etme isteği duyar. Ancak bu hareketten gelen iyilik hali kısa sürer. Dinlendikten sonraki ilk harekete acı verir. Ancak harekete devam ettiğinde rahatlar. Mesela bir anne emzirmeye başladığında bebeğin emmeye başladığı ilk anlar acı verir ama bebek emdikçe anne rahatlar. Göz bebekleri büyür, gözlerde yangı vardır, görüş zayıflar, çift görebilir, burnu kanayabilir. Dili kahverengi kaplıdır ve dilinin ucunda kırmızı ve üçgen şeklinde bir bölge vardır. Tükürük bezleri şişkindir ve yutkunma zorluğu vardır. İshal ve bol işeme görülebilir. Nabız hızlı. Kaslar yorgundur, sanki böyle incinmiş gibi. Bunlar tabii dediğim gibi ekstrem zehirlenmelerde, bu ilaca daha ileri patolojilerde ihtiyaç duyan kişilerde gördüğümüz özellikler. Rustox hastasına iyi gelen şeyler, hareket, açık hava, ılık yiyecekler, sıcak yatak, soba gibi sıcak ve terlemek. Kötü gelen şeyler, soğuk, hava cereyanı, sonbahar, banyo yapmak, soğuk nemli sisli hava, soğuk yiyecekler ve yemekler, yatağa uzanmak, hareketin ilk anı, oturmak, kalkmak, üşkünmek. Rustox'la ilgili olarak genel olarak söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi teorik bir ilk yardım bilgisi vermek istiyorum. bir ilacı bir hastaya ister ilk yardım için, ister kronik bir hastalık için verme için işte homeopatik kitaplarını sayarken, ilaç özelliklerini öğrenirken şuna bakıyoruz. Bir kitapta o ilacı anlatan bilgilerin tamamını hastada görmek zorunda değil. Ama bir hastada gördüğümüz belirtilerin ne kadar çoğu bir homeopatik kitabında o ilaçla ilgili sayfalarda karşımıza çıkarsa o zaman o ilacın o kişi için doğru bir ilaç olduğu konusundaki kanımız kuvvetlenir. Yani kitapta gördüğümüz her şeyi hastada görmek zorunda değil. Ama hastada gördüğümüz şeylerin ne kadar çoğunu kitapta görürsek o zaman seçimimiz o kadar isabetli olur. Siz hiç üstoks kullanma gereği duymuş muydunuz?
Benim bir ara çok düzenli kullandığım bir ilaçtı. Çünkü daha önceki bölümlerde anlatmıştım sanırım. Çok şiddetli ağrı çekiyordum. O çektiğim ağrını da Rustox'un çok yüksek bir dozu hem de iyi geliyordu. Bu daha önce anlattığım gibi işte çinkoyu almaya başlamadan önce hani bakır çinko arasında çok ciddi bir imbalans olduğunu keşfettikleri zaman asıl benim hani homeopata sorma nedenim tamam Rustox bana çok iyi geliyor ama inanılmaz ağrı çekmeye devam ediyorum. Yani iyileştirmiyor çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi ilaçların bir süre sonra iyileştirmesi lazım. Hani bu ağrılarımı alıyor fakat tekrar tekrar ihtiyacım oluyordu. Rustox gerçekten özellikle hani bazı şey bile yapmak zorunda kaldım. Suya karıştırıp 10 dakikada bir işte ne bileyim 6 doz falan aldıktan sonra mesela geçtiği oldu ağrılarımın. Ama dediğiniz gibi ben daha çok fiziksel özelliklerini yaşadım. Mesela o gözlerde işte o kanlanma, yanma, neredeyse çift görmeyi bile yaşadım. Onunla beraber hareket etmek çok iyi geliyordu. Dediğiniz gibi ilk başlarken kötü oluyordu ama oturmak, yatmak ağrımı sanki böyle hatırlatıyor gibi geliyordu bana. Neyse ki yaşamıyorum artık o ağrıyı unuttum çok şükür. Çünkü bayağı kötü bir ağrıydı o. Yani öyle bir anım var bu stokta.
Evet.
Evet. Kişisel olarak yaşadım. Özlemiyorum da şu anda kullanmayı.
Ne güzel. Ama işte en güzeli o işte. Yani artık o ilacı kullanma ihtiyacı duymuyor olmanız hep başından beri anlatmaya çalıştığımız homeopatinin en güzel tarafı. Yani bu gerçekten iyileştiğinizin en güzel kanıtı.
Yine, evet, kesin.
Yine Rustox'a çok benzeyen bir ilacımız daha var. Bu da bir bitki. İlacın adı Ruta. Bitkinin tam adı Ruta graveolens. Bu da özellikle kemik zarı incinmelerinde kullanılan bir ilaç. Tabii şimdi biz bir kemik ağrısı çekiyorsak ya da bir ağrı çekiyorsak bunun kemik ağrından kaynaklandığını o kadar da hissedemeyiz. Bunu tabii belki gittiğimiz bir ortopedist bize söyleyecek. Belki bir röntgen çekip, belki kendi muayene teknikleriyle muayene ettikten sonra. Fakat biz sorunun özellikle kemik zarında olduğunu, özellikle de tıbbi bir gözlem sonucunda anlamışsak, ilk aklımıza gelen ilaç Ruta olacak. Ruta, eldivenle bile dokunulmaması gereken zehirli bir bitki. Kır çiçeği toplayanlar yanlışlıkla toplayıp etkilendiler. Ruta ile ilgili ilk deneyimler böyle kazanıldı. Ruta'ya dokunup etkilenenler, zehirlenenler de ateş olur, terleme olur, sinir sistemi etkilenir, baş ağrısı ve histerik şikayetler ortaya çıkar. Ve çok yüksek dozlarda olan zehirlenmelerde sindirim sistemi de etkilenir. Ruta'dan homeopatik ilaç yapıldığında Ruta'nın kullanılabileceği yerler incinmelerde zayıflık ve tutukluk hissi olduğunda özellikle kemik zarı sorunları olduğunda ve kemik zarı üzerinde hassas nodüller tespit edildiğinde özellikle dirseklerde tenisçi bileği dediğimiz tendon yaralanmalarında kırıklarda ağır kaldırma sonucu meydana gelen incinmelerde ve gözler aşırı yorulduğunda Ruta uygun olup olmadığı değerlendirilmesi gereken bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Ruta ilacına ihtiyaç duyan kişinin şöyle bir karakteri var. Kaygılıdır, özellikle vicdani sıkıntılar yaşar. Zıtlaşmaya ve ağız dalaşı yapmaya eğilimi vardır. Hep kandırılacağına inanır. Kendisinden de başkalarından da memnun değildir ve ağlamaya yatkındır. Akşamları morali iyice düşer, dalgındır ve kavrama güçlüdür. Genel özellikler açısından bakıldığında Ruta ilk akla gelen kullanım yeri kaza ve yaralanmalarda kemik zarının incindiği durumdur. İkinci sırada ise rektum düşüklüğü yani tıbbi terim olarak rektum prolapsus gelir. Ve özellikle bu olduğu sırada yani rektum prolapsus varken bir de kemikler ağrıyorsa iyice Rusya'nın iyi gelip gelmeyeceği düşünülmelidir. El ve ayak bileği incinmelerinde, burkulmalarda, sanki dayak yemiş gibi acıyan eklemlerde, özellikle de otururken ya da sadece kısa bir yürüyüşten sonra ortaya çıkan ağrım durumlarda, kişi sanki hiç uyumamış gibi hissediyorsa, hissettiği huzursuzluktan dolayı eline ayağını koyacak yer bulamıyorsa, solunum sırasında bile zorlanıyorsa, rahat eğilip bükülemiyorsa ruta düşünülmelidir. Ruta özellikle sağlam yapılı, kanlı canlı kişilerin ilacıdır. Rutaya ihtiyaç duyan kişinin diline dahi kramp girebilir ve konuşması ağzına dolanır. Geceleri kötüleşir ve yataktan çıkmak ister. Nabzı yavaşlar, göz bebekleri ufalır. Ağzı tükürüklenir ve dili şişebilir. Bunlar rutaya olan ihtiyacı gösteren belirgin işaretlerdir. Rutaya hareket iyi gelir, olmak iyi gelir, ağrısız tarafın üzerine uzanmak iyi gelir ve yürümek iyi gelir. Akşamları kötüleşir, çiğ gıdaları yemekten kötüleşir. Ağrılı tarafın üzerine uzanmaktan dolayı kötüleşir ve tütün ürünlerinden kötüleşir. Bunlar da dikkat çekici ruta özellikleri. Biz tabii acemi ilk yardımcılar olarak öncelikle işte tendon incinmeleri diye bakacağız. Diğer konuları biraz daha tecrübe kazandıkça aklımızın içerisinde bulundurup çekeceğiz. Rutayla olan bir tecrübeniz var mı?
Rutayla bir tecrübem yok. Duymadım bile hatta, öyle söyleyeyim kesinlikle. Sanırım iyi bir şey bu.
Evet, bence de iyi bir şey. Ruta, Rustox ve Arnika çok spor yapan, hele böyle işte tenis gibi, işte maraton koşmak gibi sporlar yapan kişilerin yanlarında taşıması gereken üç ilaçtır. Çünkü her zorlu sporun ardından bu üçünden biri kolayca lazım olabilir. O zaman devam ediyoruz. Şimdiki ilacımız çok enteresan bir ilaç. Sülfür. Sülfür bildiğimiz kükürt. Kükürtten yapılıyor. Kükürt mineralinden yapılıyor. Şimdi aslında sülfür gerçek anlamda ilk yardım ilacı değil. 10 binden fazla hastalık semptomuna iyi gelen çok geniş kapsamlı bir ilaç. Fakat niçin ilk yardım kitlerinde sülfür olmasını tercih ediyor homeopatlar? Şu nedenle, nasıl mesela her ağrı için her evde bir aspirin bulundurulması adet haline gelmiştir, sülfür de homeopatik ilk yardım kitlerinde adeta aspirin gibi görev yapar. Yani birine durup dururken sülfür verin, mutlaka bir yerleri iyileşir. Çünkü yani 10 binden fazla semptoma iyi gelen bir ilaç olduğu için, yani hepimizin ihtiyacı olan bir ilaç. Yani hiçbir şikayetim yok diyen birine bile sülfür verin, ya enerjisi artar ya ulan bak şöyle bir şey vardı galiba daha iyi olur falan der. Yani mutlaka bir yeri düzelir. O yüzden sülfürün ilk yardım kitlerinde bulunmasını öneriyoruz. Çok sık kullanılan, çok geniş kapsamlı bir ilaç olduğu için. Peki kullanım alanını biraz odaklar daraltırsak sülfür en çok nerelerde işe yarıyor? Sülfür özellikle kaşıntılı deri sorunlarında işe yarayan bir ilaç. Özellikle de sıcağa dayanamayan, böyle derisi hafif pembe kızarık olan kişilerde, çocuklarda aşı sonrası görülen egzemalarda, yine çocuklarda anne sütünü veya inek sütünü sindirememe halleri, özellikle su çiçeği ve kızanık gibi çocuk hastalıklarında, yani bu hastalıkların tek ilacı sülfür değildir. Örneğin Rustox da bu hastalıklarda kullanılabilen bir ilaçtır. Ama sülfür de bu hastalıkların çok iyi bilinen bir ilacıdır. Yine ishallerde, apselerde ve hatta başka bir sürü uygun olduğunu düşündüğünüz ilacı deneyip o ilaçların işe yaramadığını gördüğünüzde bir araya sülfür sokup ortalığı temizleyip yatıştırıp sonra o ilaçları tekrar vermeyi deneyebilirsiniz. Yani sülfürün böyle bir özelliği daha var. Neden böyle? Çünkü vücudumuzu meydana getiren elementler arasında kükürt elementi 7. sıradadır. Yani vücudumuzda en çok bulunan 7. elementtir kükürt. Homeopatide de en sık kullanılan ilaçlardan biridir. Ve aynı zamanda antik çağın en eski ilaçlarından biridir. Antik çağda da kaşıntılı deri sorunları için kullanılmıştır. Hatta biliyorsunuz kükürt içeren sular ve sabunlar kaplıcalarda yine deri sorunlarında hala günümüzde de kullanılmaktadır. Modern tıbbın geniş spektrumlu antibiyotiği varsa homeopatinin de sülfürü var demek çok da dayanaksız bir espri olmaz. Hemen herkes hayatının bir döneminde mutlaka bu ilaca, kükürtten yapılan, homeopatik ilaç olan sülfüre ihtiyaç duyar. Fakat biz ilk yardım için öncelikle kaşıntılı deri sorunları, aşı sonrası egzemalar, özellikle de sıcakla kötüleşen hastaların yaşadığı cilt sorunları diye özetleyebiliriz. Şimdi karakterine bakarsak eğer sülfürün, çok stereotip, karikatürize edilmiş bir sülfür tiplemesi kimdir biliyor musunuz? Hani çok ünlü bir hikaye var ya tarihte, Büyük İskender kutuda yaşayan filozof Diyojen'le karşılaşır. Onu kendisine danışman yapmak ister ama Diyojen de gölge etme başka ihsan istemem beni rahat bırak der ya. Hani böyle bir anekdot, böyle bir hikaye vardır. İşte sülfüre ihtiyaç duyan karakter Fıçı'daki Diyojen'dir. Yani dünya nimetlerinden vazgeçmiş, üstüne başına dikkat etmeyen, malda mülkte gözü olmayan, hayatı tamamen düşünerek ve teorize ederek algılayan ve çözmeye çalışan bir yapısı vardır. Böyle sülfüre ihtiyaç duyan çocuk tiplemesi için gösterilen fotoğraflar homeopati derslerinde üstü başı çikolataya una batmış çocuklar vardır. Mesela buzdolabını mutfağa girmiştir mesela. Nutella kavanozunu açmıştır. Bütün vücudu Nutella olmuştur. Bak zemini Nutella olmuştur. Dolap kapakları Nutella olmuştur. Veya işte unu bulmuştur. Unu koltukların üzerine, televizyonun üzerine, üstüne başına serpmiştir, oyun oynamıştır, bütün mutfak koltuklar her yer unu olmuştur falan ya. İşte mesela böyle bir çocuk, tamam eğleniyor yani çocuk eğleniyor diye hemen ilaç vermeyeceğiz ama karakter olarak sülfür karakterinde bir çocuk olduğundan kuşlanabileceğimiz bir çocuktur. Veya aynı şekilde bir yetişkin mesela düşünün, eski püskü giysiler giyiyor, hatta 20 yıllık, 30 yıllık yamalı kazaklar giyiyor, üşüşüz. Ondan sonra evine gidiyorsunuz darmadağın. Ondan sonra size mesela bir sülfür arkadaş öyküsü anlatayım. Yeni tanıştığım biriyle ben bir tatile gittim. Hem de böyle 30 yaşlarında gençti. Dedim ki 30 yaşında çocuk yani ne derdi olacak bunun? Yani ben çünkü normalde tipiydim. Yani öyle sigara içenlerle falan oda paylaşmayı istemem. Yaşlıysa kiloluysa horlar diye çekinirim falan filan. Fakat işte bu yeni tanıştığım kişi 30 yaşlarındaydı, gençti. Dedim, ya taş gibi çocuk ya, bunun ne derdi olacak falan. Gittik şimdi, çok da güzel bir otelde kalıyoruz. Birbirimizi de tanımıyoruz yani, öyle bir şey oldu. Yani, tanışır tanışmaz, kanımız kaynadı, hadi gidelim tatile, gidelim falan. Abi dedi, tuvalete sen benden önce gir dedi. Ben de zannettim ki ben ondan yaşlıyım diye çocuk hürmet ediyor. Ondan sonra, peki dedim. Ondan sonra tuvaleti kullandım, çıktım. Benim arkamdan o kullandı, çıktı. Ortalığı bir koku kapladı. İnanamazsınız. Yani 6 saat giremezsiniz yani tuvalete bir daha. Yani odanın her yerini açtık falan ve eyvah dedim ben. Bir hafta nasıl gidecek misafirle? Sülfüreye ihtiyaç duyan birinin ardından tuvaleti kullanmak çok zordur. Yani tuvalet korkunç kokar. Bu sadece onun hani yıkanmayı sevmemesi ve vücudunun kötü kokmasıyla ilgili değildir. Yani bağırsak sağlığı da çok kötü, bozuk olduğu için. Yani ardından tuvalete girilmez, öyle söyleyeyim. Ve bu kişiler yıkanmayı sevmezler. Ama bu hani yıkanmaktan keyif almamakla ilgili olan bir durum değildir. Bu kişiler ıslanmayı sevmezler. Çünkü ıslanınca deri sorunları yaşarlar. O yüzden de derileri böyle kuru ve kepeklidir. Mesela yüzlerini yıkamazlar sabah kalkınca. Çünkü rahatsız olurlar yani. Bu yani temizlikten rahatsız olmakla ilgili olan bir durum değil. Sudan rahatsız olurlar. Yani ıslanamazlar, banyo yapamazlar. Dolayısıyla derinin sülfüre ihtiyacı olup olmadığını buradan yakalayabilirsiniz. Yani bu böyle bir gözleminiz varsa ilk aklınıza gelmesi gereken ilaçlardan biri sülfürdür. İşte mesela tıraş bıçağı erkeklerin cildini çok kolay tahriş eder. Yani biri mesela sakal bırakıyorsa, sorduğunuz zaman tıraş olmayı sevmiyorum derse veya işte tıraş bıçağı kullandığında cildin çok kolay tahriş oluyor derse, bilin ki işte sülfür ona aslında iyi gelecek bir homeopatik ilaçtır. Kullansa daha rahat edecektir. Şikayetleri genellikle bedeninin sol tarafında ortaya çıkar. Yüzü solgun veya sarımsı kırmızımsı olabilir. Fırtına öncesinde kötü hisseder. Normalde nemli olması gereken mukoza alanları kurudur. Yorulmaya karşı dayanıklı değildir ve kendini pek zorlayamaz. Sıcağa dayanamaz. Yatarken elini ayağını yorganın dışına çıkarır. Yani yorganın içi sıcak geldiği için. Uzun süre oturamaz ve eklemlerini esnetmesi gerekir. Hareket etmek iyi gelir, serinlik iyi gelir, yatağa uzanmak iyi gelir, terlemek iyi gelir, yürümek ve açık hava iyi gelir. Hava cereyanı iyi gelmez, hava değişimi iyi gelmez, banyo yapmak hiç iyi gelmez, kaçar yani banyo yapmak istemez. Mesela çocuklar, köpekler falan böyle banyodan kaçar ya. Şimdi burada da aklınıza sülfür gelebilir. Yani bunu sadece işte hava soğuk, işte ıslanmak keyifsiz falan diye düşünmeyin. Yani banyodan kaçmak bir semptomdur. Çünkü banyoya bayılan, sudan hiç çıkmayan, ya sen balık mısın diyeceğiniz çocuklar da vardır yani. Yemek yemek kötü gelir. Çünkü midesi hassastır. Yorulmaya katlanamaz. Süt kolay sindiremez. Kanamalı haller, adet görme, kendini kötü hissettiği anlardır. Koşmak, oturmak, uyumak, dokunulmak iyi gelmez. Yatak çok sıcaksa o da iyi gelmez. Sülfür de böyle biri. Siz hiç sülfüre ihtiyaç duymuş muydunuz?
Duyduk. Biz oğlumda ilk homeopati kullanmaya, yani ilk homeopata gittiğimiz zaman hani ilk başta daha derin bir kapsamlı bir görüşme oluyor. Orada şey geçmişti. İşte hiç egzaması oldu mu? Dedim ki oldu. Egzaması oldu. Sonra yani hiçbir ilaç kullanmadım. Çünkü ben zaten homeopatiden önce pek sevmezdim ilaç kullanmayı. Kendi kendine geçti dedim. Onun üzerine homeopatımız direkt sulfurla başlamak istedi. Onu vücuttan atmak için. Çünkü dedi ki iki şeyden biri oluyor dedi. Egzama iyileştiği zaman dedi ya vücudun dışına çıkıyor dedi. Ya da vücudun içine giriyor. Eğer içine girerse dedi birkaç sene sonra o çoğu çocukta da gördüğümüz astım olarak seyredebilir dedi. İlk başta sulfür verdi ve hatta bana dedi ki egzaması geri gelebilir. Yani hiçbir şey yapma bunun için dedi. Ben tamamıyla unuttum onu. Sonra 2-3 gün sonra telefonlara yapıştım. Eyvah çocuğun her tarafı egzama döktü diye. Dedi ki söylemiştim ben sana, hatırlamıyor musun? Aa evet hatırlıyorum. Ve bu şekilde aslında vücuduna atmış oldu egzamayı ve bir daha da hiç olmadı. Bu yani 3 seneye yakın oluyor olay. Yani o kadar zamandır hiç olmadı. Oğlumda öyle bir şeyle başladık. Bir de sizin demin bahsettiğiniz gibi o pek ilk yardıma girmiyor ama kızımda da şöyle kullandık kısa bir süre. Doğru olduğunu düşündüğü homeopatımızın ilaçları etki etmemeye başladı onda. Ve tekrar vücudu hani tekrar bir başlatmak için sulfur verdi. Bir sürede hatta böyle sulfurdan başka bir şeyde ihtiyacı olmadı. Ondan sonra tekrar ilacı değişti. Aynen tarif ettiğiniz şey oldu yani o şekilde. O yüzden benim yani zaten ilk aldığım herhalde ilaç sulfur sanırım. İlk oğlum için almıştım.
Sulfur o kadar geniş etkili bir ilaç ki. Homeopatiyi keşfeden Doktor Hahnemann şöyle bir öneride de bulunuyor. Doğumdan hemen sonra anneye bir sülfür 30 diye verin ve hem anne hem de o sırada bebeği emzirerek anne sütü aracılığıyla sülfür bebeğe de geçsin. Bunun hem anneye hem bebeğe büyük bir iyiliği olacaktır ve çocuk hayata daha sağlıklı başlayacaktır diye bir önerisi var. Yani bundan herkesin yarar göreceğini söylüyor yazdığı temel homeopati kitaplarında.
Onu bilmiyordum. Çok enteresan gerçekten. Gerçekten geniş kapsamlı kullanımı var ve sulfura ihtiyacı olduğu zaman iki çocuğum da inanılmaz sıcaklardı. Yani sürekli şey, burada kar yağıyor, buz gibi hava, herkes paltolar giymiş, bunlar paltosuz sokakta gezerlerdi. O kadar aşırı şekilde bir sıcaklık hissediyorlardı.
Bir de şöyle bir uyarıda bulunalım. Şimdi homeopatik sulfur bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar yararlı bir ilaçken materyal dozda kükürt kullanmak, yani işte mesela sivilcesi olanların sürekli kükürt sabun kullanması veya bir takım deri sorunları olanların sürekli kükürtlü sular içeren kaplıca sularında yıkanmaları bir süre sonra bunların vücutlarının kükürde olan reaksiyonlarını köreltiyor. Böyle durumlarda homeopatik sülfürün de o vücuda olan etkisi, faydası azalabiliyor. Dolayısıyla Hahnemann'ın bu konuda da bir uyarısı var. Yani cilt sorunları olanların çok fazla işte kükürtlü sabunlar, kükürt içeren kaplıca banyoları yapmalarını önermiyor. Onun yerine homeopatik kükürt kullanın diye öneriyor.
Yani yine kontrollü şekilde kullanmak lazım mineralleri. Aslında tabii yine tabii, ona geliyor.
Mineralleri hep bilinçli doktor tavsiyesinde ve ihtiyaç oldukça kullanmak lazım. Böylelikle homeopatik ilk yardım ilaçları kapsamındaki 23. ve son ilacımıza da gelmiş oluyoruz. Safisagria. Safisagria'dan programların akışı boyunca defalarca bahsettik aslında. Fakat şimdi ilk defa hani şahsına münhasır Safisagria ilacı olarak ele alacağız. Staphylococcus mor bir çiçek. Bu ilaçta Staphylococcus bitkisinin tohumları kullanılarak elde ediliyor. Ve cerrahi işlemlerden sonra, yani cerrahın bıçakla kestiği ve ardından dikiş atılarak kapatılan yaralarda kullanılıyor. İlk yardım açısından baktığımızda. Bu eğitimin kapsamında Staphylococcus'un başka türlü kullanılmasını önermiyoruz. Ama her zaman olduğu gibi Staphylococcus'un diğer ilginç özelliklerini aklınızın bir köşesinde bulunsun ve biraz daha ustalaştığınızda denemek isteyebilirsiniz diye biraz daha geniş anlatmak istiyorum. Staphylococcus çok ilginç bir ilaç. Maalesef bulunduğumuz coğrafya itibariyle Türk halkının çok ihtiyaç duyduğu ilaçlardan biri. Çünkü Staphylococcus bir travma ilacı. Yani mesela evinize hırsız girdi, cep telefonunuzu çaldırdınız, biri size fiziksel şiddet uyguladı rızanız dışında. Böyle durumlarda yaşadığınız öfke ve bunu özellikle de size saldıran, sizi inciten kişi artık etrafta değilse, yani saldırıp kaçmışsa, bu ifade edemediğiniz öfke sizde sıkışır kalır ve soruna yol açar. Yani bunu ifade edemediğiniz için psikolojik olarak da sorun yaşarsınız, bedensel sorun olarak da yaşarsınız. İşte böyle durumlarda homeopatlar bu kişilere Staphylococcus ilacını veriyorlar. Staphylococcus'a ihtiyaç duyan insanlar normalde çok tatlı karakterde, hayır demeyi pek beceremeyen insanlar. Fakat bu onların çok böyle yüce gönüllü, hayırsever olmalarından kaynaklanmıyor. Aslında hayır demek istiyorlar. Onların da bir kafalarına göre kendileri için yapmak istedikleri işler, planlar var. Fakat karakter olarak hayır demeyi beceremedikleri için başkalarının kendilerinden istediği şeyi yapıyorlar. Ama buna içerliyorlar. Çünkü aslında yapmak istemiyorlar. İşte bu yapmak istemediğini hayır diyemeden, ifade edemeden kerhen yapmak ve bunu ifade edemediği için içerleyip öfkelenmek, dışarıdan tatlı, içeriden öfkeli haller bedenimizde sorun yaratıyor. Ruhumuzda da sorun yaratıyor. Ve Staphylococcus'a bir takım bedensel ve zihinsel sorunlar yaşıyor. Staphylococcus'a ihtiyaç duyan. İşte böyle hallerde bu kişinin ihtiyacı olan ilaç Staphylococcus. Staphylococcus'u aldıktan sonra bu kişi yapmak istemediği şeyler için hayır deme gücünü buluyor. Kendini daha iyi ifade ediyor. Ve bu eylemden, bu kendini ifade edememekten kaynaklanan fiziksel ve duygusal patolojilerle de daha rahat başa çıkıyor ve bu hastalıklardan iyileşebiliyor. Staphylococcus'a iyi gelen ve kötü gelen şeyleri şöyle kısaca üstünden geçersek, enteresan bir şekilde Staphylococcus tam saat 6'da kötüleşiyor. Akşam saat 6'da. Soğuk hava iyi gelmiyor. Açık hava iyi geliyor. Eğilip vücudunun böyle eğilip bükülmesi kötü geliyor. Isırmak kötü geliyor. Sabah kahvaltısı iyi geliyor. Toz kötü geliyor. Egzersiz yapmak, yorulmak kötü geliyor. Gaz çıkarmak iyi geliyor. Soğuk içecekler kötü geliyor. Süt kötü geliyor. Ekşi içecekler, asitli içecekler kötü geliyor. Sabah 9'da yine kötüleşebiliyor. Vücut sıvılarını kaybetmekle başa çıkamıyor. Yani mutlaka mineral dengesini, elektrolit dengesini koruyacak şekilde beslenmek zorunda. Eğer bir şekilde susuz kalırsa bundan çok kötü etkileniyor. Zihinsel yorgunluktan çok kötü etkileniyor. Ağrılara karşı pek dayanıklı değil. Bir yerinde ağrı olduğunda derhal çok kötü hissediyor. Kızgınlık hissiyle başa çıkmakta ciddi şekilde zorlanıyor ve derhal kötüleşiyor. Okumak kötü geliyor, kaşınmak kötü geliyor, ıkınmak kötü geliyor, bütün ürünleri kötü geliyor. Yataktan ilk kalktığında kötü geliyor. Gece uykuları çok kolay kaçabiliyor, uykusuzluk çekebiliyor. Yürümek iyi geliyor ve özellikle açık havada yürümek daha da iyi geliyor. Staphylococcus da böyle bir ilaç. Böylelikle 23 ilaçtan oluşan ilk yardım kitimizin bütün ilaçlarını bitirmiş olduk.
Çok teşekkür ederim Serdar Bey tekrar zamanınız için. Harika bir sohbet gerçekleştirdik tekrar.
Ben de teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık.
This life. Like a swinging vine, swing my heart across a line, and my face is flashing signs. Stick it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. We're just doing what we're told. I feel something so right. I've learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned.